Ayrım 2, sayfa 20. Ama bu adam belki yalnız Yahudi konusunda böyledir de başka yerde akıllıca davranır denecek. Hayır, böyle bir şey olamaz. Buna örnek olarak 1942'de sahte kimlikle yaşayan rakip iki Yahudi'yi Almanlara jurnalleyen balıkçı tüccarını ele alalım. Bu adamın gayet yumuşak huylu, dost canlısı, iyi ve iyiliksever bir adam olduğu konusunda teminat verdiler. Ben bundan şüpheliyim. Suçsuz insanları cellada teslim etmekten çekinmeyen bir adamın insan değeri üstüne bizim görüşümüzü paylaşacağına inanmam. Bakıp beslediği insanlara karşı bile başka türlü olacağını sanmam. O bizim gözümüzle göremez, onun yumuşak başlılığı bizimkine, gönül yüceliği bizimkine benzeyemez. Tutku, engel ve sınır tanımaz. Antisemit Yahudinin akıllı ve çalışkan olduğunu, bu bakımdan kendinden üstün olduğunu itiraftan çekinmez. Ama bu itiraf ona pahalıya mal olacak değildir. O bu özelliği adeta tırnak içinde anlar. Çünkü onun değeri sahibine göre ölçülür. Yahudinin erdemleri nedenli çoksa, tehlikesi de o kerte büyüktür. Antisemit kendi üstüne hayale kapılmaz. O orta sınıftan, hatta aşağı orta sınıftan olduğunu bilir. Demek ki sıradan bir adam. Yahudilere üstünlük iddia eden antisemit görülmemiştir. Ama o bu sıradan oluşla böbürlenirken de utanmaz. Antisemit yalnızlıktan korkan bir adamdır. Dahinin yalnızlığından da, katilin yalnızlığından da. O tipik sürü hayvanıdır. Ne kerte ufak olsa da yine göze çarpmak ve kendisiyle karşılaşmak korkusuyla başını eğer ve büzülür. O antisemit olmuşsa Yahudi düşmanlığının moda olduğu toplum içinde bulunmasındandır. Yahudilerden nefret ediyorum sözü en iyi koro içinde bağırılır. Böyle bağırdın mı bir geleneğe, bir topluluğa tutunmuş olursun, sıradan insanların topluluğuna. Sıradan adam olmayı kabul etmek ne alçak gönüllü olmayı gerektirir ne de iddiasız olmayı. Tam tersine sıradan oluşun meydan okuyucu gururu vardır. Antisemitlik sıradan oluşu değerli kılan, sıradan olanlara bir seçkinler zümresinden olmayı sağlayan bir akımdır. Antisemit için akıl ve zeka bir Yahudi erdemi olduğundan, bütün öteki Yahudi nitelikleriyle birlikte kolayca hor görülebilir. Bu Yahudinin her zaman yoksun kalacağı dengeli sıradanlık için bir ersatz, ikame edici özelliktir. Yurdunda, ocağında köklü gerçek Fransız, 2000 yıllık tarihten ve sayısız ataların bilgeliğinden kuvvet almaktadır, denenmiş göreneklere ve törelere bağlıdır. O zekayı ne yapsın? Onu çevreleyen her şeyde yüz kuşağın emeği vardır. Ona düşen bu şeylerle kaynaşmak ve bütün erdemi onlara sahip olmakta görmektir. Gerçek değeri olan işte bu atalardan kalanlardır. Parayla alınıp satılanlar değil. Antisemit para, hisse senedi ve benzeri mülkiyet biçimlerini anlamaz. Çünkü onları hor görür. Bu gibi değerler soyut, semitik zekaya uygun düşen soyutluklar, zeka uyduruklarıdır. Hisse senedi her ele geçebildiğinden kimsenin malı sayılamaz. O zenginlik imgesi olabilir ama somut, elle tutulur bir mal asla. Antisemit yalnız ilkel, köylüce bir mal sahipliğinden anlar. Bu sahiplik o malla gerçek ve sinirli bir ilintiyle bağlanmış, mal ile mal sahibi karşılıklı etkilerin mistik bağıyla kopmaz bir şekilde kaynaşmış bulunmalıdır. O toprağın şair sahibidir. Bu hal sahibini içinden değiştirmiş, ona belli bir özel duyarlılık vermiştir. Bu ince duygunun tabii sonsuz gerçeklerle, evrensel değerlerle ilgisi yoktur. Evrensel olan Yahudi'ye özgüdür çünkü zeka işidir. Antisemitin o ince anlağı, kavrama yetisi ancak zeka dışında kalan şeyleri kavrar. Başka bir deyişle antisemitizmin temel kuralı odur ki belirli bir nesneye sahip olmak demek gizli bir yoldan o nesnenin özüne, iç yüzüne ulaşmak demektir. Maura'nın belirttiği gibi bir Yahudi Racine'in şu koşuğunu, dizesini asla kavrayamaz. Dans l'Oriente ça, quel devient mon ennemi. 1. Sartre burada Fransızcanın esnek kullanımıyla ilgili bir örnek veriyor. En yırtık, en gelişmiş zekanın kavrayamadığı şeyi ortalama bir adam olan ben neden mi anlıyorum? Çünkü Racine bendedir. Onun dili de tıpkı Fransız toprağı gibi benimdir. Yahudi belki benden daha temiz Fransızca konuşuyordur. Grameri ve söz dizimini belki benden daha iyi biliyordur. Hatta belki bir yazardır ama bundan ne çıkar? O bu dili 20 yıldan beri, ben ise 1000 yıldan beri kullanıyorum. Onun üslup doğruluğu soyuttur, öğrenmedir. Benim yanlışım bile dilin ruhuna uygundur. Burada akla Barez'in borsacılar üstüne eleştirisi geliyor. Ama bunda şaşılacak bir şey yok ki. Yahudiler ulusun borsacıları değil mi zaten? Paraya da aklın kazanabileceği ne varsa onlara bırakılmıştır. Ama bu yalnız mavi dumandır. Orada yalnız ve ancak o elle tutulmaz değerler sayılmakta, daima elden kaçan değerler geçmektedir. Böylece antisemit ta baştan pratik bir ust dışılık, irasyonalizm tanımış oluyor. Onun Yahudi'ye karşı koyuşu, duygunun akla, tek kişinin kumaya, geçmişin bu zamana, somutun soyuta, çiftlik ağasının taşınır değerler sahibine karşı oluşuna benzer. Birçok antisemitin, belki çoğunluğun, daha çok şehirlerin küçük burjuvaları arasından çıktığına da dikkat edilmelidir. Memurlar, hizmetçiler, ufak tüccarlar, yani bankalar yoluyla bir şeyi bulunmayanlar. Ama Yahudilere karşı ayaklandıkları anda akıllarına hemen mal sahibi oldukları düşüncesi geliyor. Yahudi'yi hırsız olarak düşündüklerinde kendilerini soyulabilecek bir adamın imrenilecek durumuna sokmuş olurlar. Yahudi Fransa'yı soymak isteyince onların öz malını çalmak istemiş olur. Demek ki antisemitizmi kendilerini mal sahibi hissetmenin bir aracı olarak seçmişlerdir. Yahudinin daha çok parası varsa daha iyi ya işte. Zaten para Yahudi'ye yakışır. Akıl gibi onu da hor görmeleri tabidir. Onlar gerçi Perigorlu toprak ağasından daha az servet sahibidirler. Ama ne zararı var? Yahudi haydutlarına karşı diş bilemeye başladılar mı, bütün Fransa'yı kendi yanlarında bulacaklarından emindirler. İyi ve gerçek Fransızlar hep birbirine eşittirler. Çünkü her biri ayrı ayrı tek ve bölünmez Fransa'nın sahibidir. Ben antisemitizme yoksulların kendini beğenmişliği adını takacağım. Gerçekten öyle görünüyor ki zenginlerin çoğu bir tutkuya gönülden katılmaktan ziyade onu öz çıkarları için sömürmekle yetiniyorlar. Onların daha önemli işleri var. Yahudi düşmanlığı genel olarak aşağı orta sınıfta yayılıyor çünkü orada toprak mülkiyeti, saraylar hatta evler yok. Az çok para ile bankada birkaç hisse senedi. 1925 Alman küçük burjuvalarının antisemit olmaları bir tesadüf değildir. Bu beyaz yakalı proletaryanın yalnız bir kaygısı vardı. Asıl proletaryaya benzememek. Büyük endüstri dayak yemiş, Junkerlerden hakaret görmüş olmasına bakmadan bütün gönlüyle onların yanında bulunuyordu. Alman küçük burjuvazisi nasıl büyük burjuvazi gibi giyinmeye heves ediyorsa aynı hevesle kendini antisemitizme veriyordu. Çünkü işçiler uluslararası bir platformda bulunuyorlar ve çünkü Junkerler Almanya'ya hükmediyor, sonuna kadar da hükmetmeye azimli görünüyorlardı. Ayrıca antisemitizm yalnız kinleri doyurmakla kalmıyor, olumlu zevkler de sağlıyordu. Yahudi değersiz ya da zararlı varlık olarak gördüğü anda kendini bir seçkinler takımına mal etmiş olurdu. Üstelik bu, çalışma ve iyi hizmet karşılığı olan bugünkü serbest seçkinlikten daha çok her noktada bir doğumsal soyluluğu andırmaktadır. Onu elde etmek için çalışmak gerekmediği gibi yitirmeye de imkan yoktur. O soyluluk insana her zaman için verilmiştir. O, Ding an Sheikh'tir. Kendinde şey, Kant'ın kavramı. Ama biz bu kendiliğinden önceliği herhangi bir değer yargısıyla karıştırmayalım. Antisemitizmin değer ihtiyacı yoktur. Değer de hakikat gibi arayıp bulunmak ister. Bu zor bir iştir. Elde edilince de değer kolay kolay zapt Bu zor bir iştir. Elde edilince de değer kolay kolay zapt olunmaz, şüpheli bir hale gelir. Ufak bir sürçme, bir yanlış ve uçar gider. Biz beşikten mezara kadar kendimizden ve değerimizden sorumluyuz. Antisemit kendi vicdanından nasıl kaçarsa bu sorumluluktan da öyle sakınır. O benliği için kaya durgunluğu, ahlaki için de eski değerlerden bir merdiven benimsemiştir. Ne yapsa ne etse o hep o merdivenin üst basamağında kalacağını düşünür. Oysa ağzıyla kuş tutsa Yahudi yine alt basamakta kalacaktır. Antisemitizmin ruhsal art nedenleri oldukça aydınlanmıştır sanırım. Antisemit kendi istem özgürlüğünden ürkerek değişmeze, yalnızlıktan korkarak sıradanlığa sarılır ve onulmaz sıradanlıktan kendisine bir soyluluk putu yapar. Bütün bu yapmacıklar için Yahudi ona gereklidir. Yahudi olmasa o kimden üstün olacaktı? Antisemitin dilediği gibi bütün Yahudiler yok oluverse o yine birdenbire sıkı hiyerarşik bir toplumda kapıcı ya da eskici kertesine düşer, gerçek Fransız olma değeri de herkes öyle olacağı için değerinden çok şey yitirirdi. Yurdu üstünde kutsal hakları olduğu duygusu uçar giderdi çünkü ortada bunu yok sayacak kimse bulunmazdı. Kendini gizlice zenginlere, güçlülere bağlayan anlaşma da çözülürdü çünkü aslında o da olumsuz niteliktedir. Yahudilerin dürüst olmayan yarışma şekillerine yorduğu kendi başarısızlıkları için başka nedenler aramak ya da içine eğilip bakmak zorunda kalırdı. umutsuzluğa düşer, yukarı katlara karşı amansız bir kin bağlardı. Antisemit, yok etmek istediği bir düşman bulmadıkça yaşayamayan bir tiptir. Antisemitin ulaşmaya çabaladığı bu eşitleştirmenin de demokratik anlamdaki eşitlikle bir ilgisi yoktur. Onunki ekonomik katları olduğu gibi kalan bir toplumda gerçekleşmeli ve görevlerin çeşitliliğiyle uzlaşır olmalıdır. Antisemit bütün Aryaların eşitliğini ister, yeter ki görevler merdiveni olduğu gibi kalsın. Arya, Ari ırktan olanlar. O iş bölümünden bir şey hakkı istemesi, kendi yerinde mesleğinde herkesle birlikte ulusun ekonomik ve kültürel yaşayışında emektaşlık etmesinden değil, tüm ve bölünmez yurt üstünde herkes gibi doğumsal, onun içinde su götürmez hak sahibi olmasından dolayı yerindedir. Antisemitin görünüşüne uygun toplum bizim de kabul edebildiğimiz gibi bir yan yana bulunmuş toplumudur çünkü onun mülkiyet ideali toprak mülkiyetidir. Antisemitler çok olduğundan bunlardan her biri düzenli devlet içinde kör bir dayanışma topluluğu meydana getirmeye devam eder. Her antisemitin bu topluluğa bağlı derecesiyle benzeşme derecesi ve iş yerinde ise bu topluluğun ısı derecesiyle uşağını nasıl birbirine yaklaştırdığını, yine bu düşmanlık sayesinde burjuva ailelerinin bey konaklarına nasıl kabul edildiğini Proust'tan okuyabilirsiniz. Bunun böyle oluşu antisemitin dayandığı eşit yönlü topluluğun yığın toplulukları tipinde olmasından ya da bir linç ve skandal sırasında ansızın ortaya çıkan geçici topluluklar çeşidinden olmasındandır. Eşitlik burada görevlerin ayrışmamış olmasından doğar. Sosyal bağ öfkedir. Topluluğun belli kişilere karşı geniş cezalandırma tedbirleri almaktan başka bir amacı yoktur. Üyelerin ayrı ayrı özel görevler almış olmaması, yığın güdülerinin ve tasarılarının daha yayın, etkili yayılmasına ve sarsılmasına sebep olur. Bireyler yığın içinde kümenin düşünüş ve tepkileri aracılığı ilkelleşir. Bu gibi toplulukları ortaya çıkaran elbet yalnız antisemitizm değildir. Bir ayaklanma, bir cinayet, pek göze batıcı bir haksızlık onları ansızın yeryüzüne çıkarabilir. Ancak bu hallerde topluluk pek gevşek olur. Doğduğu kadar hızla silinir gider. Oysa antisemitizm kin ve öfke taşkınlıklarıyla birlikte çekilip sönmez. Yandaşlarının kurduğu bir topluluk olarak normal zamanlarda bile gizlice yaşar ve her antisemit ona dayanmakta olduğunu bilir. Antisemit çağdaş toplum düzenini anlayamaz. Bunalım sürelerini dört gözle bekler ki ilkel topluluk yine ansızın ortaya çıksın ve kaynama derecesini bulsun. O zaman kümeyle kaynaşacak ve kendini yığınların akıntısına kaptırıp sürüklenecek. Bütün Fransızlar birleşin diye haykırırken gözü önünde işte bir pogrom havası vardır. Bu anlamda antisemitizm yurttaşın devlet gücüne karşı gizli bir savaşı demektir. Bir arka sokakta kıstırdıkları yalnız bir Yahudi'yi döven ve bu uğurda kanunu çiğnemekten çekinmeyen şu zıpır delikanlılarımızdan birini sorguya çekerseniz size, kendisini özgür düşünme yolunda can sıkıcı sorun duygusundan kurtaracak güçte bir hükümet istediğini söylemesi pek mümkündür. Cumhuriyet bir sıkı elin yönetimi olmadığından boyun eğme ihtiyacı tersine dönerek isyan şeklini almıştır. Delikanlı gerçekten otoriter bir hükümet mi istiyor? Hayır. O gerçekte başkaları için sert bir düzen ama kendisi için sorumsuz bir düzensizlik istemektedir. Yasa dışına çıkmak hem de yalnızlıktan ve irade serbestliğinden sakınmak istiyor. Bunun için bir hileye başvuruyor. Yahudi seçimlere katılıyor, hükümet koltuklarında oturuyor. Demek ki devlet kökten çürüktür. Belki ortada devlet bile yoktur. O halde onun yasalarını hiçe saymak doğrudur. Devlet olmayınca yasa tanımazlık suç sayılamaz, isyan sayılamaz. Şu halde antisemit için iki çeşit Fransa vardır. Biri gerçek ama bulanık ve organsız hükümetli Fransa, biri de soyut, resmi ve Yahudileşmiş Fransa. Bu ikincisine saygı göstermemek, hatta ona karşı gelmek yerindedir, doğrudur. Bu sürekli karşı gelme elbette grupça sahneye konur. Çünkü antisemit hiçbir durumda kendi başına düşünmeye ve iş yapmaya yetenekli değildir. Grupta kendini bir azınlık partisi gibi görmek istemez. Yoksa bu sıfatla bir program ortaya koyması, kendine bir yön çizmesi gerekirdi. Bu ise girişkenlik, sorumluluk şevki ve irade özgürlüğü ister. Antisemit birlikleri hiçbir şey yapmak istemiyor, her türlü sorumluluğu reddediyor, kamuoyunun bir parçası olmayı asla kabul etmiyor. Çünkü bu halde dahi bir program yapmak ve yasal tedbirler önermek zorundadırlar. Onlar gerçek ve bölünmez Fransa'nın duygularına tercüman olan ve katkısız bir grup olarak görünmeyi yeğe buluyorlar. Böylece her antisemit az çok düzenli devlet düşmanıdır. O disiplinsiz bir grubun itaatli üyesi olmak istiyor. O düzeni sayıyor ama sosyal düzeni. Politik düzensizliği kışkırtması sanki Yahudileri dışarıda bırakacak ilkel, tek yönlü ve ateşli bir sosyal düzeni yeniden kurmak istemesinden ileri gelmektedir. Bu esaslar ona, benim sapkın hürriyet demek istediğim kendine özgü bir bağımsızlık sağlar. Gerçek hürriyet sorumluluk yüklendiği halde antisemitin hürriyeti her sorumluluğu reddeder. Antisemit daha var olmayan otoriter bir toplumla yassıdığı, resmi ve hoşgörülü toplum arasında bocaladığı halde kendisine anarşist denilmesinden ödü kopar. Niyetlerinin hiçbir söz ve eylemin ifade edemediği derin ciddiyeti ona belli bir şaklabanlık hakkı verir. Evet, o bir şaklabandır. Maskaralıklar eder, döver, arıtır, çalar. Hepsi o iyi amaç uğruna. Kuvvetli bir yönetim antisemitizmi azaltır. Meğer ki o hükümet programına girmiş olmasın. Bu takdirde antisemitizm biçim değiştirir. Antisemit adı üstünde bir Yahudi düşmanı olduğu halde, nasıl Yahudilerin varlığına muhtaç ise bir antidemokratik olduğu halde demokrasinin de öz yavrusudur. Ancak bir cumhuriyetin koşulları altında serpilir ve iş görür. Anlıyoruz ki antisemitizm düpedüz bir görüş olmayıp ilgili insanın bütün kişiliğine sinmiş bir şeydir. Ama bununla da onun tasvirini tamamlamış değiliz. Çünkü o yalnız moral ve politik yön çizgileri çekmekle kalmaz, başlı başına bir felsefe, bir dünya görüşüdür de. Onu gereği gibi anlamak için bazı psikolojik kurallara el atmak zorundayız. Antisemit der ki, Yahudi, Yahudi olarak kötüdür. Kötülüğün ta kendisidir. Şayet bazı erdemler edinmişse bile, bunlar da salt Yahudi oluşundan ötürü, onda kötülüğe, kusura dönüşmüştür. Elinin ekmeği onun uğursuz damgasını taşır. Bir köprü yapmışsa muhakkak ilk ayağından son ayağına kadar uğursuzdur. Çünkü Yahudi elinden çıkmıştır. Aynı iş bir Hristiyanın elinden çıkarsa başkadır, bir Yahudinin elinden çıkarsa başka. Yahudi dokunduğu her şeye bir kötülük, ne bileyim ancak şeytanın bildiği iğrenç bir şey bulaştırır. Almanlar her yerden önce hamamlarla plajları Yahudilere kapamışlardı. Bir Yahudinin bedeni girerse bütün su mundar olur sanıyorlardı. Yahudi soluklandığı havayı bile zehirler, vebalardı. Dayanılan temel ilkeleri soyut iddialarla formülleştirmek istersek şu sonuçlara ulaşırız. Bir bütün parçalarının toplamı olmaktan daha çok ve daha başka bir şeydir. O bütün parçaların anlamını ve iç varlığını belirler. Aynı oksijenin azot ve argon gazlarıyla birleşince havayı, hidrojenle birleşince suyu yaptığı gibi, yiğitlik erdemi bir Hristiyan ile bir Yahudi de aynı şey değildir. Her birey bölünmez bir bütündür. Yiğitliği, büyüklüğü ve düşünüşüyle, gülüşü, yiyişi ve içişiyle çözülmez. Bölünmez bir bütün. Antisemit dünyayı anlamak için sentetik düşüncede sığınak aramıştır demek gerekiyor. O sayede bütün Fransa ile kopmaz bir birlik oluşturduğuna inanmıştır. Sentetik düşünce adına İsrailoğullarının salt çözümlemesi onun eleştirici zekasını yeriyor. Bir süredir gerek sağda gerek solda hem tutucular hem sosyalistler arasında burjuva demokrasisinin kuruluşu sırasında saygın analizci düşünceye aykırı olarak sentetik ilkelere önem verildiği doğrudur. Ama gerçekte hepsinde eşit ilkeler söz konusu değildir. Hiç değilse. Uygulama, kullanma farkları vardır. Antisemitizm işçiler arasında yok gibidir. Onlar arasında Yahudi yok da ondan denecek belki. Durum böyle olsaydı işçiler herhalde sızlanırlardı. Demek ki bu açıklama yersizdir. Naziler bunu çok iyi bildiklerinden propagandalarını proletarya üstünde topladıkça hep Yahudi kapitalizmi sloganını kullanırlardı. İşçi sınıfı ne de olsa durumu sentetik olarak gördüğünden antisemitizm metotlarını benimsemiyor. O işin tümünü uydurma ölçülere, terimlere göre kesip biçecek yerde ekonomik görevlere göre değerlendiriyor. Onun uğraştığı bu sentetik terimler ise burjuvazidir, köylülüktür, proletaryadır. Bunlar da ayrıca işçi ve işveren sendikalarına, sonra tröstler, karteller ve partiler gibi bağlı birliklere ayrılır. Böylece işçilerin tarihsel olayları açıklayışları iş bölümüne dayanan bir toplumun örgütsel yapısına tamamıyla uygun düşer. Onlara göre tarih, ekonomik kurumlarla birbiri içine giren sentetik grupların güçleri arasındaki mücadeleden doğar. Antisemitlerin çoğunluğu dediğimiz gibi sınıfta bulunur, yani Yahudilerle eşit ve hatta üstün yaşama düzeyinde bulunanlar arasında, başka bir deyişle işverenler, tüccarlar, serbest meslek erbabı, asalak yaşayanlar gibi üretim dışı elemanlar arasında görülür. Burjuva yönetir, alır satar, dağıtır ama gerçekte üretim süreci dışında kalır. Onun görevi daima tüketiciyle karşı karşıya bulunmak, bütün işi onunla alışveriş yapmaktır. İşçi de her türlü uğraşmalarında daima nesne ile baş başadır. Tarih yargıları kendi mesleksel durumu ile sıkıca ilgilidir. Maddeler ve nesnelerle sürekli uğraşmasının kazandırdığı kafa yapısı, toplumu daima sıkı yasalara göre etkileyen gerçek güçlerin verimini, sonucunu görür. Onun diyalektik materyalizmi, maddi dünya gibi sosyal dünyayı da aynı gözle gördüğünün ifadesidir. Burjuva, hele antisemit burjuva ise, tarihi bireysel istemlerin etkisi olarak görmek ve açıklamak ister. Mesleklerini yaparken bağlı bulundukları, hissettikleri hep aynı istem değil midir? Sosyal olaylar karşısında bunlar tıpkı ayın, güneşin ardında küçük bir tanrı varsayan ilkel kabileler gibi davranırlar. Evrenin gidişi gibi onların işlerini yöneten güçler de hep aynıdır. Entrikalar, dolaplar, birinin vicdan karasıyla ötekinin gönül yüceliği ya da yiğitliği ve benzeri. Burada mühendisleri, bilim adamlarını, müteahhitleri dışta bırakıyorum. Kaldı ki onlar arasında antisemite pek rastlanmaz. Burjuva sınıfından doğan antisemitizm, bize böylece yığın olaylarını tek tek kişilerin inisiyatifiyle açıklamak istemek gibi gözüküyor. İşçilerin duvar ilanlarında ve gazetelerinde Burjuva'yı antisemitin Yahudi'yi tasvir ettiği şekilde göstermesi bizi şaşırtmasın. İşçiye göre Burjuva'yı Burjuva yapan onun sosyal durumu, yani dış etmenlerin birleşik bir sonucudur. Başka bir deyişle gözde görülür bazı niteliklerin sentetik birliği, davranışlarının bir toplamıdır. Antisemite göre Yahudi'yi yapan şey ise ondaki Yahudilik ilkesidir. Tıpkı flogiston ya da haşhaşın uyutucu gücü gibi. Flogiston 18. yüzyılda yanan cisimden çıktığı sanılan ruh. Aldanmayalım, kalıtımla ve ırkla açıklama teorileri sonradan ortaya çıkmıştır. Bunlar da öteden beri süre gelen inanca bilimsel bir manto giydirme çabasından ibarettir. Mendellerden, Gobineau'lardan çok önceleri de Yahudi'den tiksinirlerdi. Bu tiksintiye tanık olanlar onu ancak Montaigne'in, Labotier'in dostluğunu dile getiren şu sözüyle belirtebilirlerdi. Çünkü o şeydir, çünkü ben o şeyim.